Ayrım 9. Abdullah Öcalan'ı nasıl sorguladım? H. Atilla Uğur. Sayfa 114. PKK terör örgütünün tekrar tehdit haline getirilmesinde ABD'nin rolü. Bu filmde ABD başoyuncudur, senaristtir ve yönetmendir. 1999'da APO'nun yakalanıp yargılanmasından beri, hatta çok daha önce Amerika'nın Türkiye uzmanlarınca planlanmış, yazılmış oyun sahneleniyor. Terörle mücadelenin tam göbeğinden gelen bir Türk subayı olarak bütün milletin bu gerçeği görmesi gerektiğini düşünüyor ve şiddetle arzu ediyorum. ABD'nin resmi ya da resmi olmayan birçok görevlisi PKK terörü konusunda yüzlerce rapor hazırlıyor, bunları ya direkt olarak Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine dayatıyor veya Soros beslemesi gazeteci ve sözde aydınlara dikte ettirilerek aynen uygulatıyorlar. Değerli araştırmacı yazar Mehmet Ali Güller'in Büyük Kürdistan adlı eserinde, Mehmet Ali Güller, Büyük Kürdistan, Kaynak Yayınları 2. Basım, İstanbul, Aralık 2010. Amerikalı Kürt uzmanı David Lee Phillips'in raporu ne kadar güzel anlatılmış. Gazeteci yazar Gürbüz Evren'den alıntı yapan Mehmet Ali Güller kitabında 38 sayfalık bu raporu şöyle özetlemiş. Bazı maddeleri alıp altına parantez içinde kendi yorumumu yazdım. 1. PKK sorunu silahla çözülemez. PKK'nın barıştan yana bir tavır takınması durumunda örgüt üyeleri için af ilan edilmelidir. Yani askeri, polisi, devlet memurunu şehit edenlere, ihtiyarı, kadını, çocuğu katledenlere hiçbir şey yokmuş gibi af çıkacak. Bir Türk uzman, akademisyen veya gazeteci, ABD'de yaşayan Kızılderililerin hakları için raporlar yazıp Amerikan yönetimine dayatsa ne olur? 2. PKK sorununun çözümü için Güneydoğu Anadolu bölgesinin kalkınması gereklidir. Bölgede yapılacak özelleştirme ve toprak reformu istihdam yaratır. Yıllardır beynimizi ifade etmek amacıyla uydurulan terörün kaynağı ekonomik sıkıntı ve kalkınmamışlıktır teranesini tekrar etmiş, Kastamonu'nun, Antalya'nın, Çankırı'nın, Osmaniye'nin, hatta Ankara'nın birçok köyü en az Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki köyler kadar fakirdir, sıkıntı içindedir. Bu benim kendi sorunumdur. Ülkemin genel anlamda kalkınması, insanımın topyekün mutlu edilmesi benim devletimin görevidir. Bir ABD'li olarak bu konuda fikir yürütmek senin haddin değildir. 3. Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi ve Terörle Mücadele Kanunu kaldırılmalıdır. Bu madde direkt olarak iç işlerimize karışma teşebbüsüdür. Sen önce 11 Eylül saldırılarından sonra çıkardığın terörle mücadele yasasını kaldır. Sonra gel ülkemle ilgili ahkam kes. 4. Demokratikleşme süreci için sivil anayasa şarttır. Ayrıca siyasi ve kültürel reformlar uygulanmalıdır. Bu cümleyi başka kimler sıkça kullanıyor, yorum okuyucuya aittir. David Phillips, 15 Ekim 2007 tarihli raporunda bunları yazmış. Bakıyorum hemen her maddesi bugün 2011 gerçekleşmiş veya gerçekleşme yolunda. Onun yazdığı bu raporun hemen hemen aynısı, Soros beslemeleri tarafından da kaleme alındı, hem de 4 yıl sonra. APO'nun yol haritası. 1999'da devletimin emrindeyim, Mustafa Kemal'in hayranıyım ve yolundayım diyen APO, 10 yıl sonra hükümete Kürt sorunu için yol haritası gönderecek duruma getirildi. Daha önce APO mülakat esnasında, asker beni düşman olarak görmekten vazgeçerse ben sizin politikacı, gazeteci ve kamuoyunuzu ikna ederim demişti. Yani yerim demişti. İşte onun istediği ortam buydu. Bugün uydurma davalarla kahraman Türk ordusu adeta devreden çıkarılmıştır ve APO aynen söylediği gibi yapmaktadır. Önemli olan bizim millet olarak, devlet olarak ne yaptığımız ya da ne yapmadığımızdır. Osmanlı'nın son döneminin bu derece birebir kopyası olan hadiseleri yaşıyor olmamız çok enteresandır. O zamanki aktörlerle bugünküler aynıdır. Devlet ciddiyeti. 1999 yılında yapılan güçlü bir devletin yapması gerekendi. dünyanın içeriden ve dışarıdan en çok destek gören örgütünün başı yakalanmış ve yargılanmıştı. Duruşmalar bütün dünyanın gözü önünde yapılmış, yasalara tamamen uygun hareket edilmişti. Apo'nun yakalandıktan sonra sorgu ve mülakat sırasında söyledikleri, verdiği bilgiler devletimizin terör tehdidini minimuma indirmesi açısından çok önemliydi. Bu bilgiler doğrultusunda her kurum kendi üzerine düşeni yaptı ve örgüt kıpırdayamaz bir noktaya geldi. Hele Apo'nun mahkeme sürecindeki tavrı, ona inanmış olanları, yıllardır kendisine körü körüne biat etmiş olanları ve elbette batılı dostlarımızı sükutu hayale uğratmıştı. Her bağımsız ve güçlü devlet, o dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığını yapardı. Yapardı ama sonrasını da getirirdi. Devlete rağmen. Yukarıda ifade ettiğim gibi, 1999 yılında ve hemen sonrasında Apo, hukuka uygun olarak yargılanmış, mahkum olmuş, onun verdiği kritik bilgilerle de PKK terör örgütünün adeta beli kırılmıştı. Apo, devletle pazarlığa oturma, protokol yapma diye tanımlanan hiçbir faaliyette bulunmamıştı, bulunamamıştı. Kendi ısrarlı talepleriyle ona göre vicdanını rahatlatmak için hizmet yoluna girmişti. Ancak bunun ABD ve Avrupa tarafından kabul edilmesi de mümkün değildi. Şimdi, yani 2011 yılı Ağustos'undan geriye bakılınca, o dönemde Türk devleti olarak kararlı, bağımsız ve onurlu bir politika izlendiğini, terör örgütünün minimize edilebildiğini net olarak görüyorum. ABD ve AB'nin bu denli coğrafyamızı yönlendirme planlarına rağmen, kısa süreli de olsa bağımsız ve güçlü devlet olabilmişiz. ABD'nin APO ve örgütünü her zaman bir piyon gücü olarak elinde tutmak, dilediğinde başını okşamak, gerektiğinde iki tokatla susturmak suretiyle kontrol etmek istediğini biliyoruz. ABD bu amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye'de her zaman kendisine yakın yöneticiler bulmuştur. Bakın eski milletvekili Nurettin Yılmaz ne diyor? Turgut Bey, Özal, Kuzey Irak'ta bir Kürt federasyonu kurulması için çok uğraştı. Talabani ve Barzani'ye bu konularda hep söz verdi. Talabani ile ben çok yakındım. Talabani, Turgut Özal'ın kendisine hem başbakan hem de cumhurbaşkanı iken federasyon taleplerinde bulunduğunu söylüyordu. Turgut Özal'ın kafasında Kerkük petrolleri olduğu söylenir. Ama Özal, ABD'nin isteği ve talimatı olmadan Kuzey Irak'ta bir Kürt federasyonu girişiminde bulunabilir miydi? Hayır. Sorgu ve sonrasındaki mülakatlarda Apo ne diyordu? ABD ve İngiltere her zaman Barzani ve Talabani'yi ön plana çıkarmak istemiş, onlara oynamıştır. Bize de destek vermişlerdir. Ama esas argümanları hep onlar olmuştur. Yani Apo aslında ABD ve İngiltere'nin direkt kendisi ve PKK terör örgütüne neden daha büyük yatırım yapıp sahip çıkmadığı hususunda sitemde bulunuyordu. Özal döneminde Kuzey Irak'ta Kürdistan Federe Devleti gerçekleşseydi, bunun devamında İran, Suriye ve Türkiye'deki sözde Kürt bölgeleri birleşerek Büyük Kürdistan Devleti'ni Amerikan mandasında oluşturarak Büyük Orta Doğu Projesi adlı emperyalist planın en önemli adımlarından biri atılmış olacaktı. Yani bu tezgahın planı yıllar öncesine dayanıyor ve Türkiye'de planı uygulatacakları yönetimlerin iktidar koltuğuna oturması için çalışıyorlardı. Burada iç acıtıcı durumsa, yönetimde bu tezgahlar düzenlenirken, ülke bütünlüğü için, vatan için, bayrak için asker, polis, savcı, hakim, öğretmen, kaymakam, korucu canını ve kanını kahramanca ortaya koyuyordu. Şimdi bunlar aklıma geldikçe tezgahtarların aslında Türk milletinin zekası ile dalga geçmeye çalıştıklarını daha iyi anlıyorum. Nasıl oldu? 1999 yılında söylediklerini, yaptıklarını bu kitapta geniş ve ayrıntılı olarak anlattığım Apo, bugünkü Abdullah Öcalan'dan son derece farklı bir kişiliktir. Abdullah Öcalan, bugün devletin en üst birimleriyle pazarlık yaptığını, mutabakata vardıklarını, hükümet sözünü yerine getirmezse asıp keseceğini söyleyebilmektedir. Her türlü dayatmayı yapmaktadır. MIT'in ikinci adamı Apo ile görüşüyor. İmralı'daki hükümlünün en büyük özelliklerinden birisi, konuştuğu insanların bilgi, görgü ve niyetlerini kısa sürede tahlil edebilme yeteneğidir. 1999'da teslim edildiğinde, sorgu ve mülakat sürecinde bizi tartmış ve tavrını ona göre belirlemiştir. Sonraki dönemde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2 numarası Emre Taner'le defalarca görüşmüş, sözde açılımın temellerini atmıştır. Apo, kendisiyle muhatap olan kişinin makamını ve niyetini iyi tahlil etmiş, kendi tavrını ona göre belirlemiştir. Zaten Ağustos 2005 tarihinde müsteşarlık makamına getirilen Emre Taner, AKP'nin ve ABD'nin açılım projesinin en büyük mimarlarından biri olmuştur. MİT Müsteşarı Emre Taner, Irak'ın kuzeyindeki Peşmerge liderleriyle de görüşüyordu. 15 Mart 2009 tarihli Referans gazetesinde Cengiz Çandar bu meseleyi iki Abdullah'ın halledeceğini söylüyordu. Kendisine göre lokum gibi olan bu gelişmeler üzerine Apo, Kandil ve Mahmur'dan iki grubun seçilerek Türkiye'ye gelmesi talimatını verdi. 19 Ekim 2009 günü aynı çuval hadisesi gibi Türkiye'nin, Türk milletinin kara bir günü oldu. Şov yaparak Habur'dan yurda giren üniformalı teröristler ayaklarına kadar gelen hakim ve savcılarca serbest bırakıldılar. Şehit yakınları ve kahraman gazilerimizle birlikte bütün Anadolu o gün kan ağladı. Enteresan olanı gelenlerin hiçbirisi ben pişmanım, teslim olmaya geldim falan da demiyordu. Önderliğin, Apo'nun talimatı üzerine geldim ve PKK'lıyım diyordu. 20 Ekim 2009 tarihli Zaman gazetesinde dönemin İçişleri Bakanı, açılım mimarlarından Beşir Atalay, eve dönüş demokratik açılım sürecinin bir safhasıdır diye açıklama yapıyordu. Bütün bu gelişmelerin sonunda, bu satırların yazıldığı 2011 yılı Ağustos'unda hemen her gün bayrağa sarılı şehit cenazeleri ana baba ocaklarına getirilmektedir. Asker ve polislerimiz şehit edilmekte, devlet memurları ve birçok vatandaşımız PKK terör örgütü tarafından kaçırılmaktadır. PKK terör örgütü trafik kontrolü yapar gibi yol kesip kontrol yapmakta ve pervasızca hareket etmektedir. Askerlerimizin şehit edildiği hain saldırıların hemen akabinde mütareke basını aldıkları talimatla komutan hataları aramaya başlamakta, İçişleri Bakanlığı acilen müfettişler göndererek soruşturma açmaktadır. Ne hikmetse aynı titizlik o ilin asayişinden direkt sorumlu olan valiler için gösterilmemektedir. Zafiyet değil moral sorunu. Hemen her olayın ardından askerde, jandarmada zafiyet aranmaktadır. Suçlu bulunmaya çalışılmakta ve millete bak bunlarda zafiyet var algısı pompalanmaktadır. Mesele zafiyet değil, moral sorunudur. Komuta kademesinin yaklaşık üçte biri uydurma bahanelerle cezaevine tıkılmış, özellikle terörle mücadelede kanını canını fedakarca ortaya koyan insanlar, terörist suçlaması ile esir edilmiş bir ordunun moralinin bozulmaması mümkün değildir. Terörle mücadelede aslanlar gibi savaşanlar durup düşünmeye başlamışlardır. Kendilerinden önce ya da birlikte omuz omuza mücadele verdikleri birçok kişi terörist yaftası vurularak yargılanmaktadır. Kıymetinin bilinmemesinin de ötesinde adeta başarılı oldukları için cezalandırılmaktadırlar. Böyle bir durumda dünyanın en kahraman ordusu da olsa elbette moral çöküntüsü yaşayacaktır. Soros tipi fonlardan beslenen vakıfların omurgasız ve dönek tipleri Apo'yu onsuz olmaz konumuna getirmek için yırtınıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde bulunan bir cezaevinde yürürlükteki ceza kanununa göre verilmiş cezasını çeken bir kişiyi bu duruma getirenler önce bu dünyada, sonra da ahirette hesap vereceklerdir. Bundan kaçış yoktur. Bu topraklar, dünyanın diğer ülkelerinden birkaç misli fazla hain çıkarsa da bu oyun tutmayacaktır. Abdullah Öcalan'ın ve PKK terör örgütünün yeniden oyunun içinde olması için üretilen düzmece davalar. Hatalar, vurdumduymazlıklar ve ihanetler sonucunda kendisine güveni gelen Apo, 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren silahlı terör eylemlerini yeniden başlattı. Sorgu ve sonrasındaki Apo'nun Üniter Türk Devleti'nden Mustafa Kemal Atatürk çizgisinden yana olan kesin tutumunu anlatmıştım. Ama bu Apo'ydu. Siz devlet olarak ciddiyetinizden biraz uzaklaşırsanız, iplerin sizin elinizde olmadığı görüntüsü ve imajı verirseniz, en kötüsü de bu doğru ise Apo bu durumda bazı yöneticilerin değiştikleri gibi değişiverir. Apo, ABD'nin Mart 2003'te Irak'ı işgalinden sonra durumdan vazife çıkarmış ve bölgedeki ABD proje ve planlarının en büyük destekçisi olmuştur. Sevr'in yepyeni versiyonunun müthiş savunucusu olmuştur. Elbette açılım politikasının temelinde ABD'nin bölge için hazırladığı ve hedeflediği planlar vardır. Bunu görmemek veya anlamamak aymazlığın dik alası olur. APO'nun ve PKK'nın muhatap durumuna getirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kafalarının karıştırılması, yeniden yapılanıyoruz olgusuna inandırılması gerekiyordu. Özellikle terörle mücadelede hayatını hiçe saymış, kanıyla canıyla ülkesi için savaşmış askerlerin, polislerin kamuoyu nezdinde küçük düşürülmesi, itibarsızlaştırılması, hatta suçlu ilan edilmeleri gerekiyordu. Ortamın altyapısının hazırlanmasında Soros besleme vakıfları, omurgasız gazeteciler, mandacılar, Cumhuriyet ve Atatürk'ten intikam almak için zamanını bekleyen sözde ileri demokrasi aşıkları hazır kıta olarak bekliyorlardı. Düğmeye yine ABD bastı. Yukarıda ifade ettiğim güruh büyük bir kin ve nefretle harekete geçtiler ve ortaya düzmece Ergenekon örgütü çıkarıldı. Dünyanın belki de bugüne kadar gördüğü en büyük psikolojik harekat uygulaması başladı. Ömürlerini terörle mücadeleye adamış, teröristlerin hedef listelerine girmiş birçok insan, teröristlik suçlaması ile sabaha karşı yapılan baskınlarla evlerinden alındılar. Uydurulan ve düzmece olduğu şimdilerde mahkeme önünde ispat edilen yüzlerce delil üretildi. Birbirlerini tanımayan, değişik mesleklerden ama hepsi de vatanını, milletini seven yüzlerce insan tutuklanarak cezaevlerine kapatıldı. İnsanımızın kafası Ergenekon ve balyoz ucubesiyle meşgul edilirken, açılım komedisi rahatlıkla uygulanabilirdi. Apo'nun sorguda NGO'lardan para alarak Kürtçülük yaptığını söylediği Doğu Ergil, Ergenekon soruşturması başlamasaydı açılım gerçekleşmezdi diye buyuruyor. Stratejik Boyut Sayı 6 Ocak Şubat Mart 2010 Sayfa 40. Bir başka alim ve akil adam Önder Aytaç, Kürt açılımı Ergenekon'la sonuna kadar mücadeledir diyebiliyordu. Stratejik Boyut Sayı 6 Sayfa 47. Açılım saçmalığının altındaki esas neden PKK ile uzlaşmak, anlaşmaktı. ABD'nin askeri yetkilileri açılımı şiddetle destekliyorlardı. Kahramanlarımızın kafasına çuval geçiren General Odierno, PKK ile anlaşın tavsiyesi veya daha doğru bir deyimle talimatı veriyordu. Gelişmeleri büyük bir dikkatle takip eden Apo, devlet kurumlarının ve hükümetin 1999'da yakalandığı zamandan çok farklı olduğunu görüyor. Özellikle ordu üzerinde oynanan oyunları, orduyu bitirme çabalarını hayretle izliyordu. Önceki satırlarda da belirttiğim gibi, bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en acımasız terör örgütünün başı durumdan derhal vazife çıkararak rolünü oynamaya başladı. Burası Anadolu. Kürtçülük dayatması ile Türkiye Cumhuriyeti'ne uzun yıllardır kefen biçmeye çalışanların bilmedikleri veya bilerek göz ardı ettikleri büyük bir gerçek var. İran, Irak ve Suriye'de yaşayan Kürt kökenli insanlar, tarihin hiçbir döneminde bulundukları coğrafyanın ana milletleriyle kaynaşmamıştır. Aralarında yok denecek sayıda evlilik olmuş, kültürler birbirine entegre olmamıştır. Ama Anadolu'da durum çok farklıdır. En aşağı 1000 yıldır Türk ve Kürt birbiriyle kaynaşmıştır. Yaşamın her alanında, sıkıntısında da, sevincinde de beraber olmuştur. Binlerce evlilik yapılmış, savaşlara beraber girilmiş, üzüntü ve sevinç paylaşılmıştır. Yokluk, Hakkari'nin köyünde neyse, Çankırı'nın, Kastamonu'nun, Antalya'nın köyünde de aynıdır. Aynı camide ibadet edilir, aynı yemekler yapılır, aynı şeylere ağlanır, aynı şeylere gülünür. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan bu insanları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Zamanında değerlendirilmeyen fırsatlar. 1999 yılı ve 2000'li yılların başında devlet olarak yakaladığımız müthiş fırsatı iyi değerlendiremedik. APO yakalanmış, adil yargılanmıştı. Kimsenin aleyhte sesi çıkmıyordu. Terör örgütünde çatlak sesler feryada dönüşmüştü. APO'nun verdiği bilgilerle örgüte belini doğrultamayacak şekilde darbeler vurulmuştu. Ancak bu fırsat bolluğunda devlet organları maalesef kararlılık ve işbirliklerini sürdüremedi. Sanki uğursuz bir el beynimize uzanmış, bizi hareketsiz ve duyarsız hale getirmişti. Özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımız, APO'nun ve acımasız örgütünün niteliklerini algılamaya başlamış ve onun etkisinden kurtulmaktayken, terör örgütü eylemselliğini kaybetmişken, birileri yine devreye girdi ve derinden ve haince çalışmalarla işi düğümledi. Devletin iç güvenlik ve istihbarattan sorumlu kurumları arasına nifak sokuldu. İnsanımız bu dönemi akademisyeni, aydını, köylüsü, Bakkal Mehmet Efendisi ile çok iyi anlamalıdır ve adımını ona göre atmalıdır. 28 Şubat sürecinin saptırılmasının getirdiği sıkıntılar, milleti din istismarcılarının ABD destekli ihanet şebekelerinin kucağına itmiştir. İşin en kötü yanı, 2003, 2004, 2005 döneminde Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en başında bulunan zat, demokrasi, sivilizasyon ve benzeri gibi söylem ve yöntemlerle iktidarla şiirsel bir uyum içine girmiştir. Yine aynı dönemde Kıbrıs Türk'üne müthiş bir psikolojik harekat uygulanarak her yönüyle rezil anlam planına evet dedirtilmişti. 1 Mart tezkere fiyaskosu sonucu Amerika 4 Temmuz 2003 günü kahramanlarımızın başına çuval geçirme cüretini göstermiş ve bu aşağılık durum mevcut askeri ve sivil yönetim tarafından büyük bir gaflet ve hıyanetle geçiştirilmiş, milletimizle adeta alay edilmişti. Bütün bu gelişmeler olurken Amerika, Türkiye'ye Kuzey Irak'ta kurulacak kukla devletin, Kürdistan, destek ve tanınması için her türlü baskıyı uyguluyordu. Ülke içinde insanımız tek alternatif ve dini bütün olarak kendisine sunulan AKP etrafında kenetlenmeye başlamıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hukuk ve tarafsızlık adına hemen hiçbir şeye karışmıyor, sembolik görevini sürdürüyordu. Açılım, saçılım. Aslında her şey Türk milletinin gözü önünde ve kör gözüne parmak sokar gibi gerçekleştiriliyordu. Bu gelişmeler karşısında İmralı hükümlüsü APO, sevinç ve heyecandan hop oturup hop kalkıyordu. Abdullah Gül, 8 Mart 2009'da çok güzel şeyler olacak diyor, arkasından 23 Mart 2009'da Irak'ın kuzeyini Kürdistan olarak nitelendiriyordu. Daha önce Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden söz eden yine aynı Abdullah Gül'dü. 2005 yılında Diyarbakır açılımı ile başlayan süreç 2009'a gelindiğinde birdenbire Kürt açılımı oluvermişti. Ama daha iyi bir ortam yaratılması ve bunun rahatlıkla sürdürülebilmesi için ülkedeki cumhuriyetçi, Atatürkçü insanların belini kıracak, diğerlerini korkutacak yüzmece davalara ihtiyaç vardı. Uydurma Ergenekon örgütü ile ilgili daha önce kısaca bilgi vermiştim. AKP içerisinde ülkücü kökenli ve milli mücadeleci olarak bilinen ve tanınan Cemil Çiçek bile CNN televizyonda verdiği röportajda AKP'nin varlık sebebi Kürt açılımıdır diyordu. Amerika'nın siyahi başkanı Obama, Atatürk'ün meclisinde 2009 yılı Nisan başında Kürt sorununu çözün talimatı veriyordu. Neden? Çünkü bu açılım aslında Kuzey Irak'ın şekillendirilmesi açılımıydı. Amerika'nın hedeflerinden biriydi. ABD neden bu kadar pervasızca hareket ediyordu? Her türlü konuyu Türkiye'ye nasıl rahatlıkla dayatabiliyordu? Bunun tek sebebi Türkiye'de kendisine çalışan omurgasız, işbirlikçi, yönetici, gazeteci ve aydınlar mıydı? Bence hayır. Konu buraya gelmişken 2003 yılında yaşanan bir olayı okuyucuya aynen nakletmek istiyorum. İncirli'ye gidelim. 2003 yılı Temmuz ayında Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nda görevliydim. Başkanımız izinli olduğu için görevi vekaleten ben yürütüyordum. 5 Temmuz sabahı Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanımızın makamında diğer başkanlarla birlikte toplandığımızda Jandarmanın 2 numaralı ismi olan komutanımız sıkıntılı ve üzgün bir şekilde 4 Temmuz günü Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Amerikan askerleri ve peşmerge çetelerince uygulanan rezilliği anlattı. Konunun detaylarını dinleyince toplantıda bulunan herkesin gözleri doldu, sinirlerimiz gerildi. Bize göre ve herkese göre kahraman Türk ordusu nezdinde Türk milletine yapılan bu hakaret ve saldırı mutlaka gereken cevabı almalıydı. Ülke ve ordu sahipsiz değildi. Genelkurmay Başkanımız, Başbakanımız vardı. Onlar gereğini yaparlardı. Neler olabilir sorusunun cevabını düşünür ve konuşurken o anda aklıma gelen çözümü Kurmay Başkanımıza arz ettim. Amerikalı askerler ve Peşmerge çetesi askerlerimizi gözaltına aldıktan sonra Süleymaniye valisine suikast yapılacağı ihbarını aldıkları için bu işlemi yaptıklarını beyan etmişlerdir. Bu tür olaylarda anında misilleme bana göre esastır. Yukarıdan alacağımız bir olurla ben ve personelim helikopterle hemen Adana'ya intikal edelim. Bugün cumartesi olduğu için İncirlik Amerikan üssünde görevli rütbeli Amerikan askerleri izinlidirler. Üssün dışındadırlar. Gidip bazılarını gözaltına alalım, ellerine kelepçe takıp kafalarına çuval geçirelim. Sonra da tüm basını çağırıp bunların Adana valisine suikast hazırlığı içinde olduklarına dair ihbar alındığını, bu yüzden gözaltına alındıklarını açıklayalım. Eğer bunu yaparsak hem askerlerimiz hemen serbest bırakılır hem de Amerika dahil dünya bize saygı duyar dedim. Komutanımız tebessümle, aslında doğru söylüyorsun ama Genelkurmay'ın buna izin vereceğini hiç sanmıyorum dedi. Sonrasında neler oldu? Genelkurmay Başkanımız ve Başbakanımız konuyu geçiştiren açıklamalar yaptılar. Kamuoyundaki tepkiler cılız ve etkisiz kaldı. Ve o çuval onurumuzun kırılmasını, özgüvenimizin zedelenmesini ve iç dış düşmanlarımızın palazlanmasını sağladı. O çuval Kürt açılımı saçmalığı, uydurma Ergenekon örgütü davası ile aslında Türk milletinin kafasına geçirilmiştir. Çuval hadisesi ve sonrasında Amerika, Türk milletini ve Türk ordusunu adeta test etmiştir. Bu testin neticesi bizim için rezalettir. Ama şimdilik öyledir. Sözde Yeni Umut. Bu satırların yazıldığı 2011 Ağustos'unda, sürgündeki Kürt lider olarak lanse edilen Kemal Burkay, ülkemize şatafatlı bir giriş yaptı. Yılların bölücü Kürtçüsü bile bu ilgiye şaşırdı. Bu, ancak bu iktidarın zamanında olabilirdi ve oldu. Devletin bakanları Kemal Burkay'la görüşme ve basına poz verme yarışına girdiler. Onların umdukları kursaklarında kalacaktır. Çünkü Kürt kökenli vatandaşlarımızın hamisi ve sözcü ne Kemal Burkay ne de Apo'dur. Olan Türk milletine olmaktadır. Olan polis ve asker ailelerine olmaktadır. Bu arada Kemal Burkay'ın kim olduğunu kısaca hatırlatayım. Kemal Burkay, Türkiye Sosyalist Kürdistan Partisi'nin TSKP eski genel başkanıdır. Bu kadar itibar gösterilen Kemal Burkay, 1993 yılında APO ile birlikte hareket etmek için protokol imzalayan adamdır. Yani PKK terör örgütüyle yöntem dışında aynı hedefleri benimsemiş bir etnik bölücüdür. Türk milleti şimdi de, gelecekte de bazı gerçekleri bilmeli ve kararını ona göre vermelidir. 9. ayrımın sonu, sayfa 129.